Yayınımıza devam ediyoruz sayın seyirciler. Serdar Hocam'la Erkan Hocam, Onur Hocam ve Akıl Hocam'la birlikte inşallah. Bu gece yine Darwinizmin çöküşüyle ilgili ve iman hakikatleriyle ilgili anlatımlar yapacağız Allah'ın izniyle. Hocamızın vesilesiyle çok uzun yıllardan beri hocamızın başkanı, Fahri Başkanı olduğu Bilim Araştırma Vakfı konferanslar dizisinde 3000'i aşan konferanslarda arkadaşlarımız Darwinizmin geçersizliğini bilimsel olarak binlerce defa anlattılar ve dünyanın her yerinde Allah'ın izniyle milyonlarca insanın Allah'a iman etmesine hocamız vesilesiyle vesile oldular. Allah razı olsun ve o Darwinizmi çökerten yaratılış gerçeklerini her akşamda hocamız tekrarlattırıyor, anlattırıyor. Çok da faydası oluyor Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah.
Bu gece herhalde Serdar Hocam bakterilerle ilgili.
Evet, Onur Hocam inşallah filmi vardı.
Evet.
İnşallah.
Evrimcilerin özellikle hani böyle çevirip çevirip bir pilav derler ya, onun gibi ortaya sundukları bir bakteri kamçısı, flagellum masalı var. Onu özellikle bakterilerin işte o flagellumunu oluşturan, bu arada videoyu da başlatalım. 240 farklı proteinin olmaması halinde yine bakterinin hayatta kaldığını, dolayısıyla bu bakteri flagellumundaki bu parçalar olmasa bile indirgenemez komplekslik kuralının doğru olmadığını savunurlar. Halbuki bu ekrana görmüş olduğumuz şu bakterilerin arkasındaki uzantı, şu an animasyonunu görüyoruz. 240 farklı proteinden oluşan, 1 saniyede 100 tur yapan, dönme sayısı yapan çok gelişmiş bir protein motoru. Bunlar bakterilerin suyun içerisinde veya yaşadıkları sıvı içerisinde hareketini sağlıyorlar. Evrimciler diyor ki bu tesadüfen oluştu. Bu hatta bununla buna karşılık Amerika'da yaratılışı savunan akıl tasarımcılar da indirgenemez komplekslik tezini ortaya atıp örnek olarak da bunu veriyorlar. Şimdi evrimciler de buna karşılık şunu söylüyor. Bakın diyor, bu flagellumda bu motorun haricinde hücrenin dışındaki o parçayı aldığınızda halen diyor hücre diyor salgı yapmaya devam ediyor diyor. İşte indirgenemez komplekslik yanlış diyor. Şimdi ne anlattığını anlamaya çalışıyorsun. Kardeşim, bu flagellum dönüyor ve bakterinin hareketini sağlayan çok gelişmiş bir motor. İçindeki o 240 farklı proteinden bir veya birkaç tanesi olmazsa motor duruyor, çalışmıyor. Yani arabanın motoru duruyor ve araba hareket edemiyor. Gideceği yere gidemediğinden dolayı da yakıtını alamıyor, yiyeceğini alamıyor ve ölüyor. Evrimci diyor ki arabanın diyor motoru çalışmıyor ama diyor kapısının kilidi hala çalışıyor diyor mesela.
Ya da araba duruyor burada diyor, işte kaybolmadı diyor.
Evet. ne derler, öyle bir söz var ya şimdi. Ne alaka şimdi, normalde bakterinin sahip olduğu motorun işlevi ayrı bir şey. Kapı kilidi veya lastiğin havası farklı bir konu. Bunu evrimciler sürekli temcit pilavı gibi üstüne basını söylerler. Halbuki şimdi ekranda izliyoruz. Bu bakteri flagellumu öyle yavaş gelişmelerle kendi kendine olabilecek bir mekanizma değil. Mesela şu an gördüğümüz bakterinin flagellumunu hareket ettiren motorun, moleküler motorun hareket etme sistemi. Her seferinde molekül dışarıdan gelen protonları tutuyor, atomları. Bunu yakıt olarak kullanıyor. Ve her bir birimde bir hareket sağlıyor. Çok gelişmiş bir nükleer reaktör gibi çalışıyor. Her birisi, bakın burada motor ve saniyede 100 devir yapıyor. Buradaki yapıların her biri de ayrı ayrı proteinlerden oluşuyor. Bir proteinin oluşması için farklı proteinler de ihtiyaç var. Ve bu proteinlerin her birisi de olması gereken yerde, olması gereken zamanda olması gerekiyor. Ve işte bakteri flagellumunun sıfırdan bakterinin zarında inşasını şu an görüyoruz ekranda. Bakın, burada ismi geçen rengarenk olan yapıların her biri ayrı bir protein, ayrı bir yapı tuğlası gibi düşünebiliriz. Şimdi yavaş yavaş flagellum oluşmaya başladı. Biraz sonra hücre zarının dış kısmında dönen yapının hücre zarına zarar vermemesi için orada bir koruma kalkanının olduğunu göreceksiniz. Şu ansa mod A ve mod B isimli az önce görmüş olduğumuz protonları tutup enerji sağlayan ve flagellumun hareketi enerjisini sağlayan protein motorlarını gördük. Şu ansa bakın hücre zarından çıkışını görüyoruz. Fakat bu çok hızlı dönen bir motor olduğu için hücre zarına zarar vermemesi için ve rahat dönmesi için orada proteinden bir kılıf var. L ve P halkalarından oluşan bu kılıf işte o hızla dönen yapının hücre zarına ve kendisine zarar vermesini engelliyor. Her yapısında ayrı bir hesap var. Devam ettiğimizde şimdi burada hızlı bir şekilde gösterecek ama her yapı ayrı bir protein. Bakın Hook protein, yani kancaların her birinin ayrı bir protein yapısı var. Her biri ayrı bir tuğla, her biri ayrı bir sentezleniyor. Her biri ayrı sentezlendikten sonra buraya getiriliyor ve inşaatta kullanılıyor. Bunun devamında filamentin, yani o flagellumun yapı malzemesinin inşası devam ediyor. Filament başlığıyla birlikte bu sefer bakterinin flagellumu inşa ediliyor şu an. Yine burada da farklı 20 bin ila 30 bin adet protein kullanılıyor. Flagellum proteinleri. Bu proteinlerin de inşasıyla birlikte burada yavaş yavaş gösteriyor ama çok hızlı inşa ediliyor. Sonuçta karşımıza flagellum oluşmuş oluyor. Maşallah. Evet, maşallah.
Maşallah.
Burada yani çok ufak bir canlı normalde bakteri. Onun bile böyle kademeli bir şekilde oluşması mümkün değil. Yani tamamen eksiksiz, kusursuz bir şekilde o bakteri kamçısının tam olması gerekiyor. Ama yani sadece kusursuzluk bakteri kamçısında değil. Yani bütün canlılarda öyle olması gerekiyor. Yani evrimin mantığına göre şöyle bir durum var. Her şey yavaş gelişmelerle oluşur. Mesela insan vücudundaki organ sayısı eğer mesela organ ve sistem sayısı 1000'se toplam. O 1000 ilk başta 1000 değildi. 1'di, 2'ydi, 3'tü, 5'ti, 10. 100, 200, 500, 1000 şeklinde iddia ediyorlar. Mesela kalbin yapısındaki işte protein sayısı bilmem kaçsa işte atıyorum yine 1000'se. Onlar işte yavaş gelişmelerle oluşmuştur. Mesela ilk başta kalp şu anki hali gibi değildi. Daha işte çeyrek bir kalp vardı, yarım bir kalp vardı ki zaten o Oktar hocamın gittiği konferansta birisi gözün oluşumunu orada açıklamaya çalışıyor kendi çapında. İlk başta bir çeyrek daire, sonra yarım daire, sonra dörtte üç daire, sonra da tam daire. İşte göz böyle oluşmuştur diyor. Böyle bir şey olmaz yani. Şimdi ilk başta böyle bir şeyin olması için onun plan olarak bir yerde yazılı olması gerekir. Hani siz eğer bir şey üretecekseniz, değil mi? İlk başta onun bir planı yapılır. Yani bilgisayar direkt ben parçaları alayım hepsini birleştirip bilgisayar öyle bir şey olmaz. İlk başta bir planı yapılır. İşte ekranı ayrı yapılır, tuşları ayrı yapılır. Hepsi bir araya getirilir ama bu süreçin ilk başında onun bütün planı vardır. Plan bilgisi olması gerekir. Ama evrimciler şunu iddia ediyor. Hiç plansız, programsız bütün atomlar bir yerden emir almışçasına aynı planı yapma şeklinde yani aynı plana göre hareket edip bir şeyi oluşturdu diyorlar. Yani akıl dışı bir mantık yani olabilecek bir şey değil. Bir de yarım kalp çalışmaz. Yarım karaciğer sistem olarak düşündüğü zaman çalışmaz. Akciğer çalışmaz. Hiçbir organ çalışmaz yarım olarak. Siz yani hangi yavaş gelişmeden bahsediyorsunuz o anlamda? Öyle bir şey olmayacağı için de zaten canlıların biz bütün yapılarıyla, bütün sistemleriyle, bir organ tüm sistemleriyle varsa bir işe yarar. Zaten evrimin mantığına da ters. Yarım kalp olduğunu farz edelim. Yarım kalp ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor. O zaman evrimciler şunu demiyor mu? Kullanılmayan organlar işte körelmiş organdır. Belli bir süre sonra vücuttan atılır. Kalp yarımsa eğer veyahut da başka bir organ yarımsa vücut niye bekletiyor onu şeyinde, yapısında kendi içinde niye bekletiyor? Hemen körelmiş organ olarak ilan edip nasıl ilan ediyorsa o da enteresan. Evet. Hemen vücuttan atması gerekir mesela onu.
Yarım olana kadar %10 olacak, %15 olacak. Yani sonuçta hiç işe yaramayan bir parçacık halinden başlayacak. Zaten işe yaramayan bir parçacığın vücutta durmasının dediğin gibi ne anlamı var ki? Zaten onların kendi mantığına göre de onun yok olması lazım. Çok pardon sözünü kestim.
Estağfurullah.
Ya o mesela şimdi göz yani o dedikleri kara kalem çizdiğin gözde olur yani. Çeyrek göz, yarım daire. Ne dairesi yani? Göz dediğin şeyin zaten 40 ana parçası var içeri doğru giden. O çizdiğin iki boyutlu bir göz çizerken yuvarlak bir şey çizersin. Onun da öyle yarım olacak, çeyrek olacak. O da zaten ayrı bir komedi de. Yani öyle kompleks bir şeyden bahsediyoruz ki onun zaten öyle yarımı, çeyreği, onda biri falan filan öyle bir şey olamaz. Bir kere o 40 parçadan herhangi bir tanesinin bile tesadüfen olması mümkün değil. Veya mesela bu bakteride bahsettiğimiz motor. Yani indirgenemez kompleksliği de topyekun yanlış anlıyorlar belli ki. Yani evrimcilerin şuradan bir şey çıkartmaya çalışması çok komik. Yani her bir parça zaten o indirgenemez kompleksliğe sahip. O da ne? Yani onun anlamı Biz öyle bir yapıdan bahsediyoruz ki bütün parçaları aynı anda var olarak iş görüyor. Olamazsa iş göremiyor. Bu zaten hani bizim normal kullandığımız birçok alet edevat için de geçerli. Yani mesela işte mutfaktaki bir fırın. Yani bunun işte hem o gövdesi olacak, içeride rezistansları olacak, işte fişe giden bir kablosu olacak, kapağı olacak. Yani bunların işte hepsi var ama fişi yok. Bir işe yaramaz. Hepsi var, rezistansı koymadın, işe yaramaz. Kapağı olmazsa işte yarım yamalak çalışır, işini göremez yine yani. Şimdi sonuçta oradaki bahsedilen o kamçı, dönen kamçı zaten başlı başına bütün yapılarıyla aynı anda var olduğu zaman iş görebilen bir şey. Ha sen diyorsun ki bu kamçı olmasa da bak bakteri duruyor. Ya böyle mantık olur mu? Yani o zaman insan vücudunda da mesela göz indiremez bir kompleksiye sahip. Ama gözü olmayan bir insan da genel hatlarıyla yani bir vücuduyla şey de var. Şimdi kulak da indirgenemez kompleksiye sahip. Ama hani kulağı olmayan bir insan da yaşayabilir. Bunun hani bir anlamı yok ki. Yani bu bir iddia değildi zaten. Yani bunun aksi veya doğruluğunu ortaya koyacak bir şey değil. İnsanın mesela kolu olmayabilir. İnsan yaşamaya devam edebilir. Ama kol bütün detaylarıyla zaten o şekliyle var olduğu zaman iş gören bir yapıdır. Hiçbir zaman küçük gelişmelerle hiçbir canlıda bir ayak, bacak, kol bunun meydana gelmesi mümkün değildir. Ya o bütün baştan o süper mükemmel haliyle yaratılacak ya da yoktur. Bu kadar basit. Bunun arasında hiçbir şey yok. Ve bunun arasında bir şey olabileceğini iddia edebilen de yok dünyada. Yani o bilmiyorum artık hani hangi kafayla bunları iddia ediyorlar ama yani bugün yani gözün tesadüfen oluşabileceğini iddia edebilen evrimci de yok dünyada. Yani o konuları geçmek istiyorlar. Zaten Darwin'in kendisi de diyor ya gözü düşünmek beni
teorimden
soğuttu diyor. Zamanla buna kendimi alıştırdım diyor. Zaten mantığa bakar mısınız yani? Gözü düşününce teoriden soruyor ama zamanla buna alıştırdım diyor. Şimdi de tavus kuşunun tüylerini görmek beni hasta ediyor diye. Hasta eder tabii yani. Çünkü ne yani bir tavus kuşunun niye öyle bir tüyü olsun? Nasıl olsun yani? Hangi evrim süreci bir kuşun kuyruğunda o kadar mükemmel estetik, simetrik bir güzellik meydana getirecek? Ve o güzellikten kendisinin haberi yok. O renklerden kendisinin haberi yok. Yani onun nasıl durduğundan, nasıl o mekanizmanın işlediğinden tavus kuşunun haberi var mı? Ya da tavus kuşu öyle bir şey planlayabilir mi? Ya benim böyle bir tüylerim olsa da ben işte onları çiftleşme zamanı açıp kıpraştırsam da işte bu karşı cinsi etkiler falan böyle bir şeyi kendi düşünebilir mi? Hadi diyelim ki düşündü. Böyle bir şeyi kendi vücudunda inşa edebilir mi? Yani nasıl bir şeyle, mekanizmayla vücudunda böyle bir şey yapacak? Oradaki o renkleri, simetriyi, o güzelliği nasıl ayarlayacak? Ve o güzellik insanlara baktığı zaman böyle hani muhteşem bir zevk verecek. Yani bunların hepsi tabii Allah'ın sonsuz kudretini, Allah'ın sonsuz sanatını gösteren şeyler olduğu için işte Darwin'i de hasta eder. O kafadaki herkesi de Allah'ın izniyle ölene kadar hasta eder zaten. İnşallah.
Şimdi mesela şu televizyon içinde çok özel teknoloji barındırıyor. Yani yeni bazı elektronik teorileri kullanarak bunlar yapılıyor. İşte kapasitörler var, işte devre elemanları var, işte elektrik iletim hatları var. Onu bilgiyi veren çipler var. Ve bunlardaki ufak hatalar, mesela kapasitörün yanması, çipteki bir arıza, işte o bilginin iletildiği bakır kablolardaki bir oksitlenme. Bunlar neye sebep oluyor? Dışarıdan baktığınızda sonraki gün açtığınızda televizyonun çalışmamasına sebep oluyor. Şimdi ufak bir arıza istenen neticede bir sapmaya sebep oluyor. Sapma değil, onun istenen neticenin olmamasına sebep oluyor. Şimdi bu televizyon diyoruz ki bizim gözümüzden çok daha kötü bir teknoloji. Bizim gözümüz bundan çok daha ileri bir teknoloji. Hakikaten molekül anlamında baktığımızda işte bu transistörlere, kapasitörlere, iletim hatlarına denk gelen moleküler yapılar çok daha enteresan, çok daha böyle şey müthiş teknoloji barındırıyor. Şimdi bundaki bir eksiklik çalışmamasına sebep oluyor. Daha ileri teknoloji olan gözlerdeki eksiklik niye sebep oluyor? O da çalışmamasına sebep oluyor. Şimdi doğal seçilim ne diyor? Ufak ufak kazanımlar diyor. Ufak ufak kazanım yok. Eksiklik kayba sebep oluyor. Hiçbir anlam olmamasına sebep oluyor. Yani her şey olsun bu, yani bu göz attığında işte gözün mükemmel olsun, hatlar mükemmel olsun, İşte görme merkezi var, orası mükemmel olsun. Ama o arada herhangi bir yerde ufak bir hata olduğunda ne oluyor? Körlük oluyor. Bunun ne anlamı var? Yani evrimci mantıkta nasıl bir kazanıma sebeptir bu? Hiçbir kazanıma sebep değildir. Yani sen yoktan bunların olduğunu söylüyorsun. Dolayısıyla yani kademe kademe gelişim iddiası, yani doğal seçilim yoluyla kademe kademe gelişim iddiası ya tarihin en büyük saçmalığı.
Evet.
Hakikaten en büyük saçmalığı. Çünkü bütün bu canlılardaki bütün bu teknolojiler her biri bizim kullandığımız teknolojilerden daha ileri. Bizdeki evet. bütün bu arızalar neyi gösteriyor? Mutlaka bütün yapının düzgün çalışması gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla canlılarda da bir kendi kendine tesadüfle bir gelişim diye bir şey söz konusu olmaz. En baştan mükemmel bir şekilde olması lazım. Diyelim bir arabanın bir kapısı yok. Şimdi arabanın kapısı yok, araba gidiyor. Bu bir şey mi yani? Mantık mı? Arabanın kapısı yok, o araba hala gidebiliyor. Bununla evrime delil, evrim mantığını makul göstermeye çalışıyorlar. Ne ilgisi var? Yani bakteri evet, kamçısı, yani arabanın kapısı da bir teknolojidir. Bakterinin kamçısı da bir teknolojidir. Yani hepsi bir ayrı bir teknolojidir.
İnşallah.
Yani dolayısıyla en küçük bir teknolojinin dahi nasıl ortaya çıktığını izah etmeleri gerekir. Ve bunu da izah etmeleri mümkün değildir. Çünkü saçma sapan bir yolla bunu izah kalkışıyorlar. Tesadüfle ve şuursuz doğa kanunlarıyla.
İnşallah.
Halbuki biz bakıyoruz her biri mükemmel hakikaten sanat eserleri.
İnşallah. Serdar Hocam bir de şu var. Şimdi mesela görmekten bahsediyoruz ya. Şimdi bir kere görme diye bir kavram oluşması lazım. Yani zaten evrimciler yani bunların ucundan anlatması mümkün değil. Yani görme diye bir şeyden haberi olmayan canlılar görme diye bir şeyi nasıl icat edip yapabilirler? Yani böyle bir şey olabilir mi? Duymaktan haberi olmayan bir canlı. Yani şimdi ne diyor bunlar? Bir zamanlar işte ilk oluşan canlının gözü yoktu falan filan. Yani zaten öyle değil yani. Trilobit'in gözü var. Hem de süper mükemmel gözü var. İlk oluşan canlılardan ama. Hani şimdi onların mantığıyla. Diyelim gözü olmayan, görme diye bir kavramdan da haberi olmayan bir canlı.
Allah'ın 500 milyon yıl evvel
belki
yarattığı canlı.
Bir canlı. Yani nereden diyecek ki ya benim bir gözüm olsa da ben görsem ne iyi olur? Biz tad alma diye bir duyguyu Allah bize bahşetmiş olmasa kimin aklına gelir? Yani yine karnımız acıkırdı. Denirdi de işte şu besinlere ihtiyacım var. İşte şunu şundan alıyorsun, bunu bundan alıyorsun. Hiçbirinin tadını da bilmezdik. Tat diye bir şey olmazdı. Yine aynı bütün sindirim sistemi olurdu. Atardık ağzımıza. Yerdik. Karnın dolunca da bir doyma hissi gelirdi. Tamam her şey aynı olurdu ama biz hiçbir şeyin tadını bilmeyebilirdik. Ve hiç kimsenin de aklına ya bunların hani şu yediğimiz şeylerin bir tadı olsa diye bir kavram aklına gelmez insanın bile. Aklı olan insanın olmayan bir şeyi böyle hani olup da ya olsa ne iyi olur da diyemezsin. Hadi öyle bir şey birisi dedi, Allah ilham etti, söyledi. Nasıl yapacaksın vücudunda onu? Öyle bir şey oluşturabilir misin? Yani dolayısıyla zaten bunları hiç yoktan yaratan Allah. Allah bize görelim diye gözler veriyor. Çünkü Allah görmeyi yaratıyor. Allah duymayı yaratıyor. Allah tad almayı yaratıyor. Dokunma hissini yaratıyor. Bunları Allah sebepsiz yaratıp sonra da onlara sebep kılıyor organları. Bize bahşediyor, gönüller veriyor hissedelim diye. Yani nerede olduğunu bile tarif edemiyoruz. Mesela hani bir canlı görüyorsun, acayip sevimli bir şefkat duyuyorsun. Mesela bir dostunu görüyorsun, bir muhabbet, bir sevgi duyuyorsun. Veya işte kötü bir insanı görüyorsun, ona karşı içinde bir nefret duyuyorsun. Yani bunların hepsi yerini bile işte hani kalple tarif etmeye çalışıyorlar ama ne alakası var ki? Kalp kan pompalayan bir et parçası. Yani bu tamamıyla Allah'ın insana verdiği o gönülde meydana gelen hisler ve bunları Allah sebepsiz yaratıyor. Dolayısıyla yani evrimcilerin ya onlar tutmuşlar ucunun ucu suyunun suyundaki bir takım şeylere yalan yanlış tevil getirmeye çalışıyorlar. Aslında işin özü ruhun varlığı. Ve buna zaten evrimcilerin en ufak bir açıklama getirme şansı yok. Materyalist bir kafanın, Darwinci bir kafanın buna getirebileceği hiçbir açıklama yok.
İnşallah. Şimdi bir bilimsel araştırmaya göre bazı bakterilerde yapıyorlar bunu. Bakterinin genlerinin %30 civarı sadece zarlardaki taşıyıcı ve proteinleri ve kanalları kodluyor. Yani bu neyi anlatıyor? Bakterinin dışarıyla böyle bir sıkı bir iletişim halinde olması gerekiyor. Ve bu çok önemli bir şey. Yani bakteri için vazgeçilmez bir durum. Evet. Çünkü bakteri de en nihayetinde bu çevredeki atomlardan oluşuyor. Ama bu atomların da doğru miktarlarda, doğru zamanda içeri girebilmeleri gerekiyor. O yağ tabakı bunları normalde bloke ediyor, engelliyor. Dolayısıyla o kadar önemli bir şey. Yani bütün geninin %30'u, yaklaşık yani 1/3'ü bu taşıyıcı kanallarla çevrili. Bunların çalışması için bir kısmının enerji gerekli. Ve elektrolit dediğimiz yapıların olması gerekiyor. Yani sodyum, potasyum işte ve işte klor. Bunların varlığı şart. Ve bunların varlığı şu açıdan da şart. Bu bir yapı ama çevresi suyla olan bir yapı veya suyun az olduğu yapı. Bu durumda hücre kuruyor veya patlıyor. Mutlaka bu ozmotik basınç dediğimiz şeyin ayarlanması gerekiyor. Evrimciler hani Mars'ta su bulma ümidindeler ama suyun bulmasının hiçbir anlamı yok. Mutlaka ilk hücre yaratıldığı ilk andan itibaren ozmotik basınçla baş edecek şekilde olması gerekli. Her şey mükemmel olsa, buna karşı bir üzerinde önlem olmazsa o hücre hemen yok olur.
Patlar
veya içindekini boşaltır. Bunun olabilmesi için bu üç maddeye ihtiyaç var. Sodyuma, klora, potasyuma. Ve bunların düzgün bir şekilde bu dengeyi yapabilmesi için özel kanallara ve enerjiyle çalışan pompalara ihtiyaç var. Bunların olabilmesi için de bunları üreten protein fabrikalarının olması gerekiyor. Bunların olabilmeleri için de yine dışarıdaki maddelerin zaten içeride olması gerekiyor. Dolayısıyla en baştan mükemmel bir şekilde varlığı şart bunların. Yani sistem böyle kademe kademe gelişmeye müsait bir yapı değil. Yani sadece mesela yağlar olsa o hücre yine ölüyor. Sadece potasyum kanalı olsa o hücre ölüyor. Potasyum kanalı işte sodyum olsa ölüyor. Üçünün olması lazım ve denge halinde olması lazım. Bu üçü de yetmiyor. Aynı zamanda magnezyum olması gerekiyor. Ona özel kanallar ve onun özel olarak dengesi de söz konusu. Sadece bu maddelerin olması da yetmiyor. Potasyum, kalsiyum bunların zamanla sürekli kontrol ediliyor olması lazım. Belli değerlerin altında olursa hücre yine ölüyor. Üzerinde olsa yine ölüyor. Dolayısıyla kontrol sistemiyle beraber varlığı yine şart. Ve bunu kademe kademe ilerletebiliriz. Böyle çok sayıda maddenin, enerjinin varlığı şart. Enzimin, proteinin, genlerin varlığı şart. Bunu inkar edemezler. Bu net bir gerçek. Evet. Yani buradaki zaten deneylerle bizim net olarak gördüğümüz gerçek bu. Kademe kademe gelişim deneylerle ispatlanan bir şey değil. Tamamen hayal. Tamamen safsata, tamamen atmasyon. Dolayısıyla yani bu kadar komik duruma düşmelerine hiç gerek yok.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi evrimcilerin şöyle bir şey oldu, yanılgısı oldular. Onlar şimdi Darwin onu teoriyi ortaya attığı zaman insanları böyle inkarı çok rahat sürükleyebileceklerini zannettiler ve tüm dünyayı böyle ele geçireceklerini zannettiler. Ve işte evrim teorisiyle ilgili sürekli bir delil arayışı içerisinde oldular zaten 150 senedir. İlk ortaya atıldığında bayağı bir heveslilerdi. Yani biz artık olayı tamamen kontrolümüz altına alacağız diye heveslilerdi. Baktılar delil olmuyor. Bu sefer sahtekarlıklar yapmaya başladılar. Hileli düzenler kurdular. Ondan sonra o şekilde de olmuyor. Biz en iyisi tüm işte kontrolü elimize alalım. İnsanları bunun doğru olduğunu işte üst rütbeli kişilere de söylettirerek inandırmaya çalışalım dediler. Çok büyük çalışmalar yaptılar. Allah'ın varlık delillerini inşallah çok yoğun bir şekilde buldular. Şu son işte 30-40 sene içerisinde iman hakikatlerini evrimci bilim adamları evrimi ispatlamaya çalışırken buldu. Çoğunu buldular ve inşallah bunları da biz anlatıyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi ayette Allah şu şekilde buyuruyor. Yani bu konuyla ilgili. Şeytan Allah'a sınırım. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların hilesine karşı farkında olmadıkları bir düzen kurduk. Artık onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak diyor Allah ayette. Nem suresi 50. ve 51. ayet. Şimdi onlar hileli bir düzen kuruyorlar evrim teorisini ispatlamak için. Pek çok sahtekarlık yapıyorlar. Fakat Allah şöyle buyuruyor, farkında olmadıkları bir düzen kurduk diyor ona karşı. Yani onlar hiç farkında değiller aslında Allah inancına hizmet ettiklerinin, Allah inancının dünyaya hakim olması konusunda hizmet ettiklerinin farkına varamadılar. Ve Allah ayetin devamında da uğradığı sona bir bak şeklinde buyuruyor. Gerçekten bakıyoruz şu anda uğradıkları sona. Tamamen bir hezimet durumundalar ve Allah'ın izniyle şu anda artık evrime zaten inanan insan sayısı çok azaldı. Yaratılışa inanan sayısı çok çok fazla. İnşallah. Allah'ın hocamızın vesilesiyle oldu bu.
İnşallah. Şimdi bu ozmotik dengenin sağlanması gerektiğini söyledik. Yani su basıncına karşı hücrenin kontrollü bir yapısı olmasının şart olduğunu söyledik. Şimdi hücre diyelim ozmotik basınçla, yani su basıncıyla yönelik bir ortamla karşılaştı. Eğer üzerinde koruma sistemleri yoksa ne oluyor? Bu hücre ölüyor. Yani evrimcilerin mantığındaki hücrenin ilk başta ölmesi lazım zaten. Hı hı. Olması zaten imkansız da kademe kademe geliştiğini söylüyorlar ya. O zaman bu ilk hücre ilk adım attığında zaten yok olması gerekir. Peki buna karşı ne oluyor? İlk aşamada işte bu hızlı bir tepki söz konusu oluyor. İçeri sodyum iyonları sokuluyor ki içerideki basınç dışarıya göre dengelensin. Ondan sonra şimdi sodyum bunu sürekli kullanamazsınız. Çünkü o da normal şartlarda tutulması gerekiyor. Bu ilk kademede düşünülen bir koruma. Hızlı koruma. Daha sonra ozmoz koruyucu maddeler dediğimiz maddelerin üretilmesi gerekiyor. Yani içerideki basıncı arttırmanın farklı bir yolu. Çünkü sodyum geri yerine pompalanacak dışarıya. Bunlar da işte ekranda görüyoruz. Bazı kimyasal maddeler. Prolin, glisin, betain, prolin, betain, ektoin. Yani bunların özelliği bu. Yani özel olarak bu maddeler ozmoz koruyucu maddeler, su basıncıya karşı önlem olarak üretilen maddeler. Bunlar öyle özellikler ki diğer vücutta pek çok madde var. Onlarla pek şey yapmıyorlar. Reaksiyona girmiyorlar. Ama madde yoğunluğunu arttırıp bir denge sağlıyorlar. Şimdi çok özel bir durum. Yani içerideki madde yoğunluğu arttırılması gerektiğini hücre nereden bilsin? Zekice bir şey. Bilirse de buna yönelik madde üretimi nasıl yapsın? Maddenin
hangi maddenin ne işe yarayacağını ne bilsin?
Evet. Yani bu maddelerin de diğer maddelerle ilişkiye girmeyip onların yapısını bozmaması da gerekiyor. Ve doğru zamanda üretilip yeteri kadar miktarda üretilmesi de gerekiyor. Bütün bu ince hesapları nasıl yapsın? Ve bu kısa sürede gerçekleşmesi gereken bir şey. Yani bu böyle uzun yıllar, işte milyonlarca yılda bilmem şu oldu bu oldu hikayeleri de açıklanacak bir durum değil. Bu çok kısa sürede gerçekleşen bir sonuç. Ve bu olmadığında zaten hücre ölüyor.
Serdar Hocam, izleyenlerin daha net anlaması için şeyi söyleyelim istersen. O hücre içindeki sıvıyla hücrenin dışında bulunduğu ortamdaki sıvının basınçlarının dengelenmesiyle ilgili bir konu bu.
Ozmotik yani.
Evet, yani hani ozmozun ne olduğunu bilmeyen sonuçta izleyenlerimiz olabilir. Yani bu herhangi bir işte sıvının içindeki hücrenin iç basıncıyla dış basıncının birbirine eşitlenmesi gerekiyor. Olmazsa hani klasiktir. Mesela bir balonun içindeki basınç çok fazla olursa dışarıya göre balon patlar veya bir yerden işte kaçak vermeye başlar.
İnşallah. Burada da bir şekil olarak bu anlatılıyor, bu ozmoz dengesi. İki tane ortam. Eğer seçici geçirgen bir engelle ayrılmışsa ama bu engelden de su molekülleri birbiri etrafına, karşı tarafına geçebiliyorsa bu su moleküllerinin bir kanun çerçevesinde hareket ettiği görüldü. O da her iki taraftaki madde yoğunluğu dengelenecek şekilde bir hareket oluyor. Şimdi bakıyoruz solda, mesela solda ve sağda su miktarları başta aynı. Ama soldaki madde miktarı fazla olduğu için o zaman madde yoğunluğunu azaltılması istendiğinden sağdaki su sol tarafa doğru geçiyor ve sol taraftaki madde yoğunluğu azaltılıyor. Suyun hareketi bu şekilde oluyor. Şimdi hücrelerimizde de böyle. Hücre mesela az yoğun bir maddeye gidiyorsa o zaman suyun hareketi ona göre oluyor ve dengelenmesi gerekiyor. İşte bu dört madde bu ihtiyaçtan karşımıza çıkıyor. Buradaki dört madde. Bunun dışında şu da var. Ayrıca bazı kapılar bulundu. Mesela bakterilerde iki tip kapı var. Bu kapıların bir tanesi büyüklüğü diğerine nazaran daha fazla. Şimdi bakteri farklı su basınçlarında bu büyük olan kapıyı veya küçük olan kapıyı çalıştırıyor. Mesela bunun da kontrol halinde olduğu bulundu. Mesela özel bir tane anten molekül var, alıcı molekül. O dışarıdaki ozmotik basıncı ölçüyor.
Evet.
Dışarı MZ diye bir molekül bu. Özel olarak bir molekül dışarıdaki madde yoğunluğunu ölçmede kullanıyor. Bu çok ilginç bir şey. Yani alanın bir mucizesi. Yani bir maddenin ona bir görev yüklenmesi söz konusu. Kim maddeler elbette ki başka bazı maddeleri görev yükleyemez. üstün bir kudret bunu yapabilir. Şu. Ve o da bunun layıkıyla, o üstün kudretin tecellisiyle ancak gerçekleştirebilir. Şu. Burada da öyle oluyor. O madde, madde yoğunluğunu ölçüp ona uygun bir şekilde büyük veya küçük kapının üretimini artırıyor veya azaltıyor. Bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü eğer öyle olmasa, büyük kapıdan fazla üretilse, o zaman gerekli olan maddeler boşalacak, yine hücre ölecek. İşte az olsa, az, dar kapılı bir şey, kapı üretilse, o zaman da geçiş yeterince hızlı olmayacak. Yine istenen reaksiyon hızlı bir şekilde gerçekleştirilemeyecek. Dolayısıyla yani yine hücre zarar görecek. Dolayısıyla çok detaylı işlemler burada söz konusu. Yani böyle bir insan işte zamanla evrimleşti bilmem hikayesiyle izah edilebilecek durumlar değil bunlar. Hocamız evrimin düşünmeme sanatı olduğunu söylemişti. Bunları düşünmedikleri için evrim kolayca böyle söyleyebiliyorlar. İşte zamanla evrimleşti. Zamanla evrimleşti diye bir durum yok. Bunlardaki eksiklikler hücrelerin ölmesine sebep oluyor. Burada çok detaylı sistemlerden bahsediyoruz ki bunlar sadece yüzeysel olarak anlatılıyor. Dolayısıyla onlar her aşamada bu batağın içindeler. Yani bu saçma sapan tesadüf iddiası onları hiçbir yere götürmüyor. Ancak kendi işlerini boğuluyorlar. Yani şu Darwin'in iddiaları gibi. Darwin boşuna söylemiyor işte teorimden soğudum, işte tamamen ümitsizliğe kapılıyorum. Bunlar boşuna söylenmiş sözler değil. Çünkü canlılardaki teknolojiler o zamanki bilim anlayışında bile onların tesadüfen olamayacağını söylüyordu. Bu zamanki bilim anlayışında hiçbir şekilde tesadüfen olamaz.
Evet, inşallah, maşallah. Akıl Hoca'nın ayette söylediği gibi onların hiç beklemediği bir yerden Allah onların planını bozuyor. O da bilim inşallah bu yüzyılda ortaya çıkan. Bilim öyle bir şey ki hem bilimsel gerçekler anlamında, bilimsel platformda, hem de yaşamın diğer alanlarında insandan bir mantık olgusu oluşturuyor ve bilime karşı insanlarda bir saygınlık var. Eğer bir şey bilimsel değilse insanlar onun hakikaten gerçek olmadığına kanaatleri geliyor. Yani bilimin o anlamda bir şeyi var. Doğru veya yanlış belirleme özelliği var. Mesela işte Cübbeli'nin uydurma hadislerinde de insanlar bakıyor. Hani Hazreti Mehdi ile ilgili veya Deccal ile ilgili çok böyle uydurma hadisler ortaya koyuyor ama çok mantıksız. Hani burada insanlarda bir ölçü var. Öyle yüzlerce kilometre uzunluğunda bir eşek vesaire bu tarz şeyler.
Hadisleri yanlış yorumluyor.
Evet.
Yani yanlış hadisleri aslında tahakkuk etmiş olan mevcut hadisleri anlayamadığı için yorumlaması yanlış.
Evet. Zahir
uydurma denmez inşallah. Bediüzzaman onun nasıl anlaşılması gerektiğini izah ediyor.
Evet.
Yani mesela çok büyük uzunluktaki bir eşek elbette olmaz. O bir hikmetli bir anlatım.
Evet. Onun uçağa işaret ettiğini anlayamıyor. O yani o zahir kaldığından dolayı yüzeysel.
Evet. Peygamberimizin mucizesi ki o da.
Uydurma yorum.
Evet. Uydurma yorum yapıyor yani. Evet.
Hocamızın vesilesiyle doğrusunun ne olduğunu inşallah insanlar hepsi görüyor. Şimdi öte taraftan bilimsel gerçeklere baktığımızda da dünyada yaşam aslında Allah hep işaret ediyor. Çok ince bir öyle bir çizgide gerçekleşiyor. Sınırsız sayıda, yani çok sayıda denge var hücre içerisinde ve hücre dışında. Bunlar olmadığı zaman canlı muhakkak zarar görüyor veya ölüyor. Allah ayette şöyle buyuruyor: gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Yani Allah her şeyi kudreti altında tuttuğunu orada işaret ediyor bize. Sodyum dengesi bozulursa hücre ölüyor. Potasyum dengesi bozulursa hücre ölüyor. Hücrede dış ortamdaki zehirli maddeler, işte hidrojen peroksit gibi çeşitli zehirli maddeler veya dış atmosferden gelen radyoaktif ışınlar gibi etkenlere maruz kaldığında hücre yine ölüyor. Bunların muhakkak korunabilen bir sisteme sahip olması lazım. Her bakterinin, her hücrenin. Allah bunu yaratıyor hücrede. Sebebini de ortaya çıkartıyor. Yani bunun sebebi, bu koruma sisteminin sebebi bu dengenin sağlanması için. Bunun sebebi bu dengenin sağlanması için. Bunun gibi yüzlerce, binlerce sınır var. Çok ince bir çizgide yaşam gerçekleşiyor. Bildiğimiz en ilkel hücre, zaten ilkel demeyeyim de en eski hücre, bilinen en hücre cyanobakteriler veya arkebakteriler gibi tek hücreli canlılar. Onlar da Serdar Hocam az önce anlattığı gibi çok ince genlerinde sistemler var. Bunlar olmazsa o hücre yok oluyor. Dolayısıyla bu her zaman için kademe kademe ilerlemeden ziyade o an bütün kompleksiyle Allah'ın var ettiğini
İnşallah.
Net bir şekilde gösteriyor.
Yani İnşallah. Bir de bu şeyde mesela hani bilimsel konuşuyor olması için bir insanın mutlaka delilini gösteriyor olması lazım. Evet. Yani mesela hocamız bunu bütün dünyaya çok güzel bir şekilde gösterdi. Yani her söylediği şeyi mutlaka deliliyle, ispatıyla ortaya koydu herhalde. Biz de hocamızın vesilesiyle mesela hani o şekilde anlattığımız zaman zaten bunun karşısında söylenecek bir şey kalmıyor. Şimdi mesela bir dönem evrimciler kendi kafalarına göre bir bilim tanımı yapmışlardı. Yani bir şeye bilimsel diye damgayı vurduğun zaman tamam artık onun hakkında yorum da yapamıyorsun. Bir şey de söyleyemiyorsun. Söylersen vay kardeşim sen bilime karşı mısın? İşte bilime saldırdın bilime. Yani öyle kimsenin tek elinde değil bilim. Bir şeyin bilimsel olabilmesi için net delilini koyacaksın. Mesela biz ne diyoruz Allah'ın izniyle? Fosiller evrimi yalanlıyor. Yaratılışı ispatlıyor deyip 300 milyon tane de buna delil koyabiliyoruz Allah'ın izniyle. Yani 300 milyon tane var olan fosil canlıların ilk yaratıldıkları andan itibaren hiç değişmediklerini gösteriyor. Çünkü niye? O zamanki haline bakıyoruz. Şu anda yaşayan canlıya bakıyoruz. Aynı, hiç değişmemiş. Ha, diyoruz ki demek ki bunca milyon yıldır veya yüz binlerce yıldır fosiline göre bu canlı hiç değişmemiş. E şimdi birisi de diyor ki yok kardeşim değişti. Göster bir tane deyince gösteremiyor, bitti. Şimdi bunun gibi mesela adam diyor ki bu hücre kendi kendine oldu. E, ispat et o zaman. Yani anlat bunun nasıl olduğunu. Yani ne tip bir yöntemle bu olabilir göster. Hadi kendi kendine olmasından vazgeçtik. Al bir tane hücre şimdi sen yap diyoruz mesela. Ya, ucundan yaklaşması bile mümkün değil. Ama Allah'ın izniyle biz bu olamaz deyince işte hani saatlerce, günlerce, aylarca Allah'ın izniyle yıllarca anlatırız yani. Hiç. Hem de biri birbirinin aynı olmadan yıllarca anlatabiliriz. Çünkü vücudun her bir parçası, her bir zerresi ayrı bir mucize. Ve Allah'ın sanatını, kudretini, azametini gösteriyor. Allah'ın bize delillerini gösteriyor. Maşallah. Onun için yani kimse bilimi de kendi tek eline almayacak. Bir şey söylüyorsa da mutlaka Allah'ın izniyle delilini ortaya koyacak. İnşallah.
Evet, o bilim tanımını değiştirmeleri de çok komik oldu. Yani şey dediler, işte bilim hiçbir dine mensup olmaz. İşte Müslüman da olmaz. İşte Hristiyan da olmaz veyahut da başka bir felsefeyi de savunmaz. Bilim materyalist olmak zorundadır dediler. Ya materyalizm ne?
Tabii canım.
Materyalizm zaten bir binlerce öncesine dayanan bir pagan felsefesi zaten materyalizm dediğiniz şey. Sanki hani öyle bir söylüyorlar ki materyalizm deyince tarafsızmış gibi. Ya. Ne alakası var yani materyalizm dediğimiz şeyin ön kabulleri olan bir şey. Materyalizm maddenin mutlak bir varlık olduğunu kabul eder. Maddenin ezeli olduğunu kabul eder. Yani sonsuzdan var olduğunu kabul eder ki bunlar zaten artık bilimle çürütülmüş ve bitmiş konular. Ki ona rağmen halen daha şey diyorlar yani materyalist olması gerekiyor bilimin diyorlar. Bir de bilimin ön kabulü olmaz deyip bizim materyalizme a priori yani önceden kabul edilmiş bir bağlılığımız var diyorlar. Biz bu yüzden her şeyi materyalizme göre yorumlarız diyorlar. O zaman sen bilim yapmıyorsun, sen pagan rahiple yapmış oluyorsun. Tabii. Yani tarafsız bir yorumdan yani tamamen objektif bir şekilde bir insan baktığı zaman bilimsel verilere, bilimsel bulgulara sadece şunu söyler. Her şeyi Allah yaratmış ve her şey Allah'ın kontrolü altında. Yani bilimin çıkardığı sonuç bu. İnşallah. Aklın çıkardığı sonuç bu. Biz şimdi bilgisayar görüyoruz mesela. Yani bilgisayar gördüğümüz zaman ben buna materyalist bir bakış açısıyla bakarım. Ben bilgisayarın nasıl tesadüfen oluştuğunu açıklarım gibi mi yaklaşacağız? Evet. Yani öyle bir şey mi yapacağız? Yani fabrikayı görürüz mesela. Fabrikada değil mi? El değmeden hazırlanıyor bu bilgisayar. Cihazlar kurulmuş. İşte orada insanların yaptıkları cihazlar. Veyahut da fabrikadaki o cihazlara mı veririz olayı? Değil mi? Bunlar yapıyor bilgisayarı mı deriz? Normal aklı başında bir insan şey der. Bunu insan yapıyor ama işte insan böyle bir mekanizma kurmuş. Evet. O mekanizmayla bilgisayarı üretiyorlar. Ama insana bakıyoruz. Birçok konuda Allah zahiri sebepler kılmasına rağmen insanın ilk yaratılışı ve türlerin ayrı yaratılışı ile ilgili bir kanun da koymamış Allah. Direkt mucize olarak yaratmış. Yani bilimden çıkan sonuç bu. Hani evrim olsaydı zaten, hocamız sürekli söylüyor bunu. Hani evrim diye bir mekanizma olsaydı, mesela türlerin çeşitlenmesi ne Allah varyasyon mekanizmasını sebep kılmış. İnsanın mesela ilk hücreden oluşup işte İnsan oldu diyorlar ya mesela evrimciler. Öyle bir şey olsaydı ve Allah evrimi bir sebep olarak kısaydı yine Allah onu sebep kılmış derdik. Yani evrim var o zaman Allah inancından uzaklaşalım mı diyecektik? Yani burada bir akıl var, ilim var, insanda muhteşem, yani katrilyon hesabıyla bilgi var. Bu bilgileri biz tesadüfe vermeyiz yani.
Evet. Tabii ki.
Bunun şimdi, bir kanununu bulunmuş olsa bile.
Orada yanlış bir ifade oldu. Yani yanlış anlaşılabilecek bir ifade. Türlerin çeşitlenmesinin varyasyon sağlamıyor.
Türlerin içindeki çeşitlenme.
Evet, türler içinde bizim o şahit olduğumuz o olağanüstü çeşitlilik. İnşallah, o varyasyon mekanizması.
Cinslerin oluşumu. Mesela bir köpeğin kendi içinde işte kaniş cinsi, bulldog cinsi. O varyasyon mekanizmasıyla oluyor. Tabii Allah'ın yaratmasıyla.
Yani işte o da Allah'ın büyük bir mucizesi. Çünkü o zaten ilk DNA yaratıldığından itibaren mesela insanlar genelde şey düşünüyor. Yani DNA işte bizim vücudumuzdaki bilgileri ifade ediyor diye. Doğru ama sadece o değil. O gen aynı zamanda başka tip canlıların da bilgisini içeriyor. Sadece bu bu işte türlerin değil de cinsi farklı erkek dişilerin bir araya gelmesiyle bu saklı olan bilgi sadece açığa çıkıyor. Sadece olan o. Yani bu şuna benziyor. Bir kitap var. Biz içindeki bilgiyi bilmiyoruz ama işte bakıyoruz, açıyoruz bir sayfasını, bilmediğimiz bir bilgi öğreniyoruz. Başka sayfasını açıyoruz, bilmediğimiz bir başka bilgi öğreniyoruz. Ama o bilgi o kitapta var. Yani Allah da DNA'nın içine zaten yazmış. Evet. Ve o bilgi tesadüfen olabilecek bir bilgi.
Tabii ki. Evet. Ya bir de zaten her canlının sahip olduğu özellikler onun DNA'sında var. Ve sadece kendine ait bilgi o DNA'nın içinde var. Yani insansan insana ait o bilgi var. Zaten insana ait özellikler orada kodlu. Sen de o anda dış görünüşüne yansımış olsun veya olmasın. Nedir bunun en belirgin örneği? Göz renkleridir mesela. Yani iki kahverengi gözü olan anne babanın çocuğu renkli gözlü olabilir. Niye? Çünkü onların zaten genlerinde renkli gözlülük geni vardır. Ama resesif durumdadır. Yani çekinik durumdadır. Dominant değildir. O çiftleştiği zaman işte hücreyle, yumurtayla sperm, sonuçta o çekinik olan genler bir araya gelip çocuk renkli gözlü olabilir. Ha bu renkli gözlü olma işte böyle hiç yoktan ortaya çıkmış bir şey değildir. Onların ikisinin de gen havuzunda zaten vardır. Bu zaten insana ait bir özelliktir. Kolu olmak gibi, işte burnu olmak gibi, iki ayağının üstünde yürümek gibi. Bu özellikler zaten yavrularda da işte o çeşitlilik içinde ortaya çıkar. Bu zaten hani evrimle, evrimcilerin anlattığı hiçbir şeyle alakası olmayan Allah'ın sonsuz yaratma kudretinin, sanatının tecellilerinden bir tanesi. İnsanın yüzlerinin birbirinden farklı olması gibi. Mesela çok mucizevi bir şey. Yani iki göz, bir burun, bir ağız. Yani bir avuç içi kadar bir büyüklük. Allah'ın dilemesiyle hani tek yumurta ikizleri dışındaki her surat birbirinden farklı. İşte benziyor diyorsun, bilmem ne diyorsun ama farklı. Biz mesela Çinlilere bakıyoruz, bize hepsi aynıymış gibi geliyor ama onlar da bizi hepimiz aynıymış gibi zannediyor. Onların da mesela hani o kadar birbirine benzeyen yüzleri biz baktığımız zaman hepsi birbirinden farklı. Bu çok mucizevi bir şey. Yani Allah o yarattığı ve kodladığı o genlerin içinden her seferinde farklı bir yüz yaratıyor.
Parmak izi gibi.
Ama insan yine aynı insan, yüz yine insan yüzü, değişen bir şey yok. Milyarlarca, trilyonlarca yılda yaşasa insan yine hiç değişecek hiçbir şey yok. Çünkü mümkün değil. Yani sen var olan bir şeyi alıyorsun, bir sonrakinin içine koyuyorsun. Bitti yani. Buna bir şey eklemem mümkün değil. Bundan en fazla yanlışlıkla bir şey kopar çıkar ve bunun sonucunda da zaten sakatlık olur, ölüm olur. Yani işte mutasyonun sebep olduğu şeyler bir zarar meydana gelir. Ama hiçbir zaman asla onun içine yeni bir şey eklenmez. Nasıl eklensin ki yani işte kitabı, hep kitap örneğini veriyoruz ya, elden ele, nesilden nesile bir kitabı biz ulaştırdığımızı düşünün yani. Mesela dedemin dedesi diyelim bir kitabı dedeme bırakmış, dedem babama bırakmış, babam bana bırakıyor. Ben de çocuğuma bırakacağım. Ne olur bu kitabın içine şuurlu, akıllı birisi yeni bir fasikül yazıp eklemediği sürece kendi kendine oraya bir şey eklenebilir mi? Ya o kitap öyle gider. En fazla çok eskidiği için işte nesilden bir nesile giderken aradan bir sayfa kopabilir. Bir fasikül kopabilir. Bu da hep o kitapta eksiklik meydana getirir. O kopmalar büyük olursa da o kitap bir müddet sonra anlamını kaybeder. Olacak şey her zaman için olumsuzdur. Dolayısıyla yani onların anlattığı konudaki şey tamamıyla bilimin dışında yine hikayeler. Yani tamamıyla aklın, mantığın dışına çıkmış safsatalardan başka hiçbir şey değil.
Şimdi şey dedik, bu zarlarda işte mesela bakterilerde üçte bir oranında taşıyıcı kanallar ve proteinler olduğunu söyledik. Bunların zara yerleşmesi için dahi büyük bir mucize. Zara yerleşmesi için özel bazı başka proteinlere ihtiyaç var. Mesela buradaki şekil mitokondri zarıyla alakalı. O da bir zar. Yani hücre zarındaki gibi orada da aynı sistem geçerli. Özel bazı yapılar var. Bunlar da kendi içine çok sayıda proteinler oluşuyor. 4-5 kadar. Mesela dış zar için ayrı, iç zar için ayrı. Protein kompleksleri gerekli. Protein hücre içinde üretildikten sonra bu zarlara yerleşmesi gerekiyor. Yerleşmesi için de özel şekil verilmesi gerekiyor. Bunlar dönüyorlar. Helix, alfa helix deniyor bunlara. Beta barrel dedikleri bazı şekiller var. Ve bunların zarlara monte edilmesi gerekiyor. Yerleşmesi gerekiyor. Ve işte bunlar çeşitli o şekiller bir araya getirilmesi gerekiyor. İşte bunlar için özel bu komplekslerin varlığı şart. Bunlar yerleştiriyor. Mesela ne dedik? İşte sodyum kanalları olması gerekiyor ilk hücrede. Potasyum kanalları olması gerekiyor dedik. İşte sodyum, potasyum pompaları gerekiyor. Bunların hepsinin varlığı şart. Ama bunların varlığıyla da sorun bitmez. Yani evrimci açısından sorun bitmez. Neden? Çünkü bunların zarlara yerleştirilmesi gerekiyor. Bu yerleştirme işi içinde orada hazır olması gereken proteinler şart. O proteinler o gelen bilgileri de oraya yerleştirecek. Dolayısıyla yani hücre içinde mümkün olmayan, onların çıkması, işin içinden çıkması mümkün olmadıkları bir indirgenemez komplekslik var. Bundan kurtulamazlar.
İnşallah. Bilim, şimdi Serdar Hocam anlatırken aklıma geldi Allah'ın ilhamıyla. Şimdi elini oynattığında mesela bir robot yapıyorlar. Elin yerini hiç tutmuyor. Şimdi bu hem yumurta da tutabiliyor. O derece hassas. Ve aynı zamanda yumruk da sıkabiliyor el. Piyano da çalabiliyor. Ve katlanabiliyor. Her türlü özelliğe sahip. Çok rahat bir kullanımı var. Hiçbir robot eli yaptıkları evet. Bu elin yerini yani uzaktan yakından tutmuyor.
Evet.
Bütün organlarımız şimdi öyle. Değil mi? Mesela şahane kameralar yapıyorlar fabrikalarda, bilim adamları, mühendisler. Ya yüksek megapikselli fotoğraf makineleri. Hiçbirisi gözün yerini tutmuyor. Ha. Biz bir fotoğrafa ne kadar gerçeğine yakınsa ne kadar güzel diyoruz. Ama hiçbir şekilde gözün mükemmelliğine ulaşamıyor. Hiçbir şekilde en güzel müzik seti, stereo gelişmiş bir müzik seti kulağın yerini tutmuyor. Değil mi? Yani o sesi, gelen sesteki mükemmelliği hiçbir ses sağlayamıyor. Yani şimdi evrimciler toplanıp giriyorlar bir fabrikada güya, yapıyorlar muhteşem kameralar, fotoğraf makineleri, bilim adamları ve bilim üretti işte harika. Bunu bilim adamları yapıyor, fabrikaya giriyor, üretiyor. Nefis bir kamera ve fotoğraf makinesi ama göz ondan daha mükemmel. Soruyorsun, yok göz
olur diyor.
Oldu diyor. Fotoğraf makinesi onu bilim adamları yaptı fabrikada diyor. Kendi. Göz daha iyi diyorsun, hepsi mükemmel. Evet diyor ama o tesadüf diyor. Kulak için o da aynı şekilde diyor.
Şaka
yani. Yani bütün bilim adamları toplanmış, hayatını o eğitime vermiş, fabrikalar kurmuşlar, müthiş yüksek teknoloji, mühendisler toplanmışlar. Müthiş teknoloji yapmışlar. Televizyon, kamera, fotoğraf makinesi. Ama göz onlardan daha mükemmel. Onu da Cenab-ı Allah'ın yaptığı her akıl ve vicdanın rahat kavrayacağı
İnşallah.
Bir gerçek.
İnşallah.
Esasında o yaptıkları makinaları da Allah yaratıyor.
İnşallah.
Onlar çünkü onu beynin içlerinde görüyorlar. Kendi yaptıklarını görüyorlar. Halbuki o görüntüyü onlara beynin içinde ruhlarında yaratan Allah.
İnşallah.
Sonuçta o fotoğraf makinesini de yapan, kamerayı da yapan, hepsini yapan Allah. Cenab-ı Allah ayette şöyle buyuruyor şeytanın ağzından sanırım. Sizi de yaptıklarınızı da yaratan Allah'tır diyor.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Evrimcilerin bir de bu mesela hep eskiden bu işi böyle uzun zamana yayarak kafa karıştırma şeyleri var ya. Yani hani çok uzun zamanda oldu. Şimdi hani böyle insanlara öyle bir hedef veriyorlar ki kafasında canlandıramayacağı kadar bir uzun zaman olunca hani o kadar uzun zaman içinde acaba benim şu anda gözümde canlandıramadığım şeyler olur mu? Olmaz. Yani uzun zaman öyle bir şey değil yani. Uzun zaman fayda sağlamaz. Bir de bunu anlamanın yolu öyle illa o uzun zamanı yaşamana gerek yok. İşte bugünden yarına bir şeyin başına ne geliyor bak, bir gün sonrası da o yönde gidecek demektir. Hiçbir şey durduk yere kendi kendine bir günden öbür güne gelişiyor mu? Yani senin başı boş bıraktığın bir şey yarın daha iyi halde buluyor musun? Eğer ona dışarıdan akıllı, şuurlu bir müdahale yoksa. Sen evini bıraktın, mesela işte yaz geldi, yaz daha gitti. Yani döndüğünde ev daha güzelleşmiş mi buluyorsun? Daha gelişmiş, işte parkeler yenilenmiş, duvar boyanmış. Yani sen bunu ancak birilerine böyle bir şeyi yap diye söylersen, o da gelir bunu yaparsa böyle bir şey oluyor. Öbür türlü tozlanmış oluyor, kirlenmiş oluyor. Hatta ne bileyim bir tablo çivisi yerinden çıkmış, yere düşmüş oluyor. Bilmem ne oluyor. Sen bunu işte bir yazda böyle oluyorsa 3 yıl bıraksan ne olur? 3000 yıl bıraksan ne olur? 3 milyon yıl bıraksan ne olur? Belli yani. 3 milyon yıl sonra ne evi bulursun ne apartmanı bulursun. Hepsi toz duman olmuş olur belli ki. Hiçbir zaman senin bıraktığın tek katlı evin sen geldiğinde 2 katlı olmaz. Dolayısıyla 1000 yıl sonra 4 katlı olamaz. Dolayısıyla milyon yıl sonra da gökdelen olmuş olamaz yani. O gökdelenin mutlaka yapılması lazım. Dolayısıyla yani bu uzun zamana yayma da çok büyük bir aldatmaca yani. Ona hiçbir zaman aldanmamak lazım. Ve bu bir de bilimsel bir gerçek bir kanun, ispatlı bir kanun. Termodinamiğin ikinci kanunu var. Bu diyor ki dünyadaki her şey bozulmaya doğru gider. Yani normal bıraktığın zaman en büyük seviyeden en küçük seviyeye kadar. Atom da mesela sürekli elektronlar merkezden uzaklaşmaya çalışıyor. Dağılmaya çalışıyor her şey. Bu ancak işte Allah'ın kudretiyle bir arada duruyor. Allah'ın dilemesiyle bir arada duruyor. Sürekli bir bozulma eğilimi var. Dolayısıyla yani hiçbir şey öyle uzun zaman geçti diye daha iyi olmaz. Milyar yıl falan filan dedikleri de tamamıyla hani bu anlamda kendi lehlerinde bir şey gibi söyledikleri şey, halbuki evrimcilerin tam aleyhinde. Ne kadar uzun zaman geçerse o kadar bir şeyin ayakta durması zordur. Ayakta duruyorsa o da Allah'ın kudretinden, Allah'ın sonsuz gücündendir. Onun ispatı olur inşallah. Evet, inşallah.
Evrimcilerin böyle verdikleri örnekler çok garip oluyor gerçekten. Hani böyle bilimsel hiçbir değeri olmuyor. Sadece hani insanları etkilemeye yönelik oluyor. İşte diyorlar mesela, biz bakıyoruz işte insanın vücudundaki proteinlerle başka bir canlının vücudundaki proteinler birbirine benziyor. Demek ki evrim var diyorlar. Veyahut da işte insanla maymun veyahut da şempanze birbirine çok benziyorlar diyor mesela. İşte hatta bazı örnekler verdi, işte saçını sakalını tıraş etsen adam gibi olur falan gibi böyle örnekler de veriyorlar. Ya yani verdikleri örnekler bilimsel değil. Yani bu örnek, bundan bir şey çıkmaz. Buradan bir sonuç çıkmaz yani. Bir şeyin DNA'sının birbirine benziyor olması, kromozom sayısının birbirine benziyor olması. Şimdi şempanzenin de 48, patatesin de 48 kromozom sayısı. Alakası var mı?
Ya tabii canım. Gergedan böceği gergedan tipi adamın aynı yani, büyüklüklerini hesaba evet. katmasan, fotoğraflarını koysan aynı zannediyorsun. Biri böcek, biri memeli canlı yani.
Evet. Şimdi ayette de Allah şu şekilde buyuruyor inşallah. İsra suresi 48. ayette. Sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak. Artık onların bir yola güçleri yetmemektedir şeklinde buyuruyor Allah. Yani Allah bundan 1400 sene önce yani inkar edenlerin veyahut etmek isteyenlerin çok garip örneklerle bunu yaptığını bildiriyor. Ki bakıyoruz evrimcilere, gerçekten yani verdikleri örnekler birbirinden facia örnekler yani. Tamam. İnşallah.
İnşallah. Uzaylı diyor adam ya işte. Uzaylı bıraktı proteini diyor yani. Hakikaten şimdi zaten bilimsel hiçbir şey söyleyemeyecekleri için. Mesela hani mutasyon baktılar, tutturamıyorlar. Sıçramalı mutasyon bilmem ne bir şey uydurdular. Yani adamların söyledikleri şey, yumurtanın içinde normal kertenkele yumurtlayacak, yumurtadan kuş çıkacak yani artık. Hakikaten yani bunu normal evrimciler söylüyor. Adamlar uçmayı açıklamak için söyledikleri şey hani şaka gibi. Normal küçük dinozorlar ön ayaklarıyla havada sinek yakalamaya çalışırken böyle ön ayaklarına çırpa çırpa çırpa çırpa onlar kanat olmuş uçmuşlar. Dalga geçer gibi. Bunu beğenmeyenin söylediği diğer teori de daldan dala atlayan o dinozorlar zamanla kanatlanıp uçmuş.
Öyle olur mu diyor.
Ya öyle olur mu diyor. Böyle beğenmiyor onun açıklamasını. Ben sana süperini getireyim diyor. Daldan dala atlarken oldu diyor. Bir kere adam yani bir kere dinozor sinek yakalamaya çalışıyor. O sinek de uçuyor zaten. Hem de ne uçuyor? Saniyede 500 kere, 1000 kere kanat çırparak uçuyor. Onu zaten bir hesaba katmıyor. Bir de yani bu şey hani deli kızdırır gibi ancak böyle bir şey söylenir. Kol sallayacaksın da kanat olacak. En son artık bütün bunlardan da tutturamayınca şey ne dedi Dawkins? Uzaylılar dedi. Yani uzaylılar nasıl oldu? Onların ilk hücresi nasıl oluştu? Onların hepsini geçtik. Ha bir de onlar getirdi proteini bıraktılar dünyaya. Sonrası yani hücreyi bıraktı, proteini bıraktı. Sonra ne oldu?
Hücre ölür zaten 5 dakikaya kalmaz yani.
Onun için hakikaten tam ayette belirtildiği gibi evet. Verdikleri örnekler hakikaten zırva Allah'ın izniyle. İnşallah.
Hocam var mı?
Var inşallah. Şimdi bu mesela hücrenin bir de hareketi söz konusu. Hücre duruyor ama hücrenin hareketi de çok ilginç. Hücrenin hareketiyle ilgili bir dışında bir yer söz konusu. Bir de içinde proteinler söz konusu. Bu ve bunların birbiriyle iletişimi söz konusu. Mesela şu şekle bakacak olursak şu dışarıdaki proteinler, şu da içerideki proteinler, aktin proteinleri. Bunlar hareketle alakalı proteinler. Bunların düzgün bir şekilde çalışabilmesi için arada da adaptör proteinleri gerekiyor. Yani bağlantıyı sağlayan proteinlerin varlığı şart. Ve bunlar çok sayıda oluyor. Ancak bu komplekslikte olunca bir hareket söz konusu ve bu da aynı zamanda bazı alıcılarla doğru zamanda bir araya geliyor. Yani bu hareket de içerideki iskelet sistemiyle dışarıdaki iskelet sistemi arasındaki şey de dinamik. O da uygun zamanda ve o uygun zamanda dışarıdan gelen alıcılar sinyallerin alıcılara uyarmasıyla gerçekleşiyor. Burada mesela müthiş bir şey var. Hareket kabiliyeti söz konusu. Yani bir arabanız var. Arabanızla hareket ediyorsunuz ama arabanızla hareket edecek yapılar mesela direksiyonla o şartların ilişkisi. Siz istediğinizde araya bağlantıların, çarkların gelmesiyle hareket etmesi gibi bir durum. Ve buradaki mesela aradaki adaptör proteinlerinden eksiklik bu hareketi engelleyen bir eksiklik. Dolayısıyla yine aynı şeyi görüyoruz. Yani bütün yapıların önceden tam olarak var olması şart.
İnşallah.
Bitirelim mi hocam?
Bir ayet bitirelim. Tabii,
inşallah.
Hocam, inşallah. Nur suresi 55. ayet. Şeytan Allah'a sınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır.
Buyuruyor Allah. Elhamdülillah.
O zaman yarınki programı hatırlatalım izleyicilerimize. İnşallah. Bizi yarın 22'den itibaren Mavi Karadeniz Radyo'dan, Harun Yahya TV internet sitemizden ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.